Ayrım 10.
Gülmekle ağlamak arası bir yüz ifadesi edinmişler. Karşıdan bakınca insan yavrusu mu yoksa çöpler arasında eşinen garip bir yaratık filan mı diye kuşkuya düşüyor insan. Evler kümes gibi. İnsanların üstünü kara bulut gibi sinekler sarmış. Öyle de iriler ki birkaçı otobüsün camına yapışıyor. Kimi evlerde çamaşır yıkamış. Sokağa gerili ipleri asılmış. Yer bizde gibi kapkara ve paçavra görünümünde. Otele döndüğümüzde içinde bulunduğumuz lüks diken olup batıyor. Hele sofraya dizili yiyecekler iyice tedirgin ediyor. Gezi başkanına Manila'ya niçin geldiğimizi soruyorum. O da burada hep üzücü şeyler görmeyeceğimizi söylüyor. Ertesi gün unutulmaz bir geziye çıkacağımızı haber veriyor. Gerçekten sabah erkenden mayolarımızı alıp otelden ayrılıyoruz. Manila dışında bulunan dünyaca ünlü bir şelalenin kaynağına gidiyoruz. Paksanjan şelalesi öylesine güzelmiş ki dünyanın dört bir yanından gelen film yapımcıları burada film çekerlermiş. Rehberin adlarını anımsayamadığı pek çok ünlü filmde görülmüş bu şelale. Herkes sevinç ve coşku içinde Paksanjan gezisini ölümsüzleştirmek için fotoğraf makinalarıyla video kameralarını hazırlıyorlar. Ne var ki eşimle ben pek sevinçli değiliz. Tersine üzgünüz. Başımıza tatsız bir iş geldi. Ama arkadaşlarımızın coşkusunu gölgelememek için durumu kimseye açmıyoruz. Bu tür uzun gezilere çıkarken paramızı birkaç ayrı yere saklamayı adet edinmişizdir. Bu gezide de benzer yöntem uyguladık. Filipinli rehber hırsızlık olaylarının yaygınlığını belirterek paralarımızı otel kasasına koymamızı önerdi. Biz de paramızın bir bölüğünü kasaya koyduk. Bir bölüğünü de yanımıza aldık. Rehberin dediğine göre burada kaybolan paranın bulunması olanaksız. Polis filan yardımcı olamıyor. Biz bu duruma şaşırıp dururken cebimizdeki paranın yok olduğunu anladık. Tam da Paksanjan şelalelerine hareket edeceğimiz sırada. Kimseye bir şey demeden otobüse bindik. Yol boyu hep kara kara bu durumu düşündük. Ne var ki Paksanjan kaygımızı köreltti. Gerçekten çok çok ilginç bir yerdi burası. Otobüsten indik, mayolarımızı giydik, eşyalarımızı depolara kilitledik. Havlulara bürünerek nehir kıyısına indik. Orada yüzlerce kano duruyor. Bu taşıtlar iki yolcu alabiliyor. Bir önde, biri arkada, iki de yöneticisi var. Fotoğraf makinelerimizi naylon torbalara koymamızı söylediler. Şelaleye doğru bizleri zorlu bir yolculuğun beklediğini belirttiler. Her türlü tehlikeyi göze alıp almadığımızı da sordular. Yerlilerin bu tutumu içime korku saldı. Ama çevreme baktım, herkes biniyor kanolara. Hatta 10 aylık bebeğiyle bir Japon kadın bile var. Eşimle birlikte bir kanoya yerleştik. Yerleştik diyorum çünkü kanonun tabanına bacaklarımızı uzatarak oturuyoruz. Eşim sırtını kanonun arkalığına dayıyor, ben de eşime yaslanıyorum. Kanoyu yönetecek olan yerli gençlerin elinde sadece kalın bir sopa var. Kürek falan yok. Yolculuğumuz nehrin akışına ters yönde olacak üstelik. Nasıl gideceğiz acaba diye düşünürken kıyıdaki kanolar hep birlikte hareket ediyor. Tren vagonu gibi birbirine bağlanan kanoları en başta bulunan büyükçe bir motorlu kayık çekiyor. Çok güzel bir görünüm oluşturuyor bu kano dizileri. Çok geçmeden karşıdan gelen bir diziye rastlıyoruz. Yolcular nehirden çıkmış gibi ıslak. Ama herkes çok neşeli. Kimileri baş parmaklarını göğe doğru kaldırıp geldikleri yerin çok çok güzel olduğunu ifade ediyor. Tek tük korkulu yüz ifadelerine de rastlıyoruz. Bir saate yakın bu şekilde yol alıyoruz. Sonra birden dizi dağılıyor. Motorlu kayık bizi bırakıyor. Her kano kendi başına yol almaya başlıyor. Kanocu genç yerliler ellerindeki güçlü sopayı dibe saplaya saplaya kanoları ilerletme savaşına girişiyorlar. Meğer asıl savaş daha sonra olacakmış. Çok geçmeden nehir sığlaşmaya başlıyor. İkide bir kano altta bir şeylere takılıyor, devrildik devrileceğiz. Bu arada çevrenin görünümü de hızla değişiyor. Önce tropikal orman içinde akan nehir, sonradan giderek derinleşen bir vadi tabanında akmaya başlıyor. Orman içinde ilerlerken insan kendini Afrika ya da Güney Amerika'da balta girmemiş ormanlarda keşif gezisine çıkmış sanıyor. Pek çok kişi benzer şeyler söyledi. Doğal ortam insanı öylesine çabuk etkiliyor ki. Çok geçmeden tehlikeli serüven başladı. Nehir giderek sığlaştı. İkide bir önümüze taşlar kayalar çıkıyor. Kanocular ellerindeki sopaları bıraktılar. Kanoyu kayaların arasından ilerletmek için nehre girdiler. Öndeki çekiyor, arkadaki ise bar gücüyle itiyor. Bu arada devrildik devrileceğiz. Kanonun kıyılarına sımsıkı tutunmaktan başka yapabileceğimiz hiçbir şey de yok. Nehrin iki yanında artık ağaç filan kalmadı. Göğe doğru dümdüz duvar gibi uzanan kara kara kayalar var. Şelaleye yaklaştıkça vadi daha da derinleşiyor. İki yandaki kömür görünümlü kayalar daha çok yükseliyor. Derin bir uçurumun dibindeyiz artık. Nehir yatağındaki kayalar da öylesine sıklaşıyor ki, bir süre sonra geçit vermez oluyorlar. Ne yapacağız diye dertlenip dururken birden kanocu gençler tekneyi omuzluyor, kayalardan aşırıp yeniden nehre atıyorlar. Gülmekle ağlamak arası bir duruma düşüyorum. Bu durum bir kez değil, sanki 10 kez yenileniyor. Sadece biz değiliz sırtta taşınan. Hemen her kano bu yöntemle atlatılıyor kayalardan. Bağırış çağırış yanında kahkahalar, şarkılar inletiyor ürkünç vadiyi. Bu arada sırılsıklam oluyoruz. Teybimle fotoğraf makinemi sardığım plastik torbayı başımdaki hasır şapkanın içine tıkıştırıyorum. Şapkayı başıma geçirip bağlarını çenemin altından sımsıkı bağlıyorum. Çünkü artık resim çekmek, görüntüleri teybe kaydetmek olanaksız. Bir süre sonra çevrenin görüntüsü yeniden değişmeye başlıyor. Nehrin iki yanındaki kara kayalarda çağlayanlar beliriyor. Kayaların ürkünçlüğü yok oluyor. Tersine öyle bir güzelleşiyor ki insan nereye bakacağını şaşırıyor. Bu arada çağlayanlardan nehre dökülen sular bizleri de sırılsıklam ıslatıyor. Yolumuzun üstüne kayadan bir adacık çıkıyor. Adacığın iki yanında birer kanoluk geçit var. Tüm kanolar sıraya giriyor. Kanocular tekneleri sırtlıyorlar, bu geçitlerden bizleri öteye aşırıyorlar. Kano kıl payı geçiyor bu dar yollardan. Akan suyun gücüyle kayalara çarpsak, kanonun parça parça olması işten değil. Tabii bizler de nehre döküleceğiz. Bu olasılık tüylerimi ürpertiyor. Suya düşmekten korkmuyorum da timsah filan varsa, sonunda dayanamayıp kanocu gence burada timsah yaşıyor mu diyorum. Delikanlı İngilizce anlamıyor ki. Bön bön yüzüme bakıyor. Herhalde yoktur diye avutuyorum kendimi. Adacık engelini aştıktan kısa bir süre sonra birden Paksanjan şelalesi olanca görkemiyle karşımıza çıkıyor. Doğrusu ya bu güzelliği görmek için onca çileye değer. Bir de paramız kaybolmasaydı diye geçiriyorum. Sonra şelalenin etkisine kapılıp her şeyi unutuyorum. Şelale 150 metre yüksekten havuz gibi doğal bir çanağa dökülüyor. Kaynağı karşımızdaki dağın tepesinde. Kaynaktan fışkıran suların bir bölüğü ise göğe püskürüyor. Şelalenin çıktığı yerde göğe püsküren su zerrecikleri pırıl pırıl bir bulut yumağı oluşturuyor. Bu güzelliği tam anlamıyla dile getirmek olanaksız sanırım. Ben oracıkta hemen şunları kaydetmiştim teybe. Karşımızdaki dağ düşsel bir baş. Şelale o başın görkemli saçları. Tepedeki pırıltılı bulut yumağı da tacı gibi sanki. Yol burada sona eriyor. Kanolardan iniyoruz. Herkes fotoğraf makinelerini, video kameralarını çıkarıyor. Bu görülmemiş güzelliği ölümsüzleştirmeye girişiyor. Şelaleden dökülen sular geldiğimiz yöne doğru akarak Paksanjan nehrini oluşturuyor. Şelalenin döküldüğü yer küçük bir göl görünümünde. Gölden taşan sular nehir yatağına gidiyor. Gölün kıyısında bambu gövdelerinden yapılmış bir sal var. Bu salla isteyen şelalenin tam altına kadar gidebiliyor. Kıyı ile şelalenin altındaki kayalardan birine kalın halat gerilmiş. Salcı bu halata tutunarak salı şelalenin altına kadar götürüyor, aynı yöntemle de geri dönüyor. Bunca yol geldikten sonra şelalenin döküldüğü yere gitmemek olur mu diyerek kendimi ve eşimi yüreklendiriyorum. Sala biz de biniyoruz. O arada şunu gözlüyorum, salda bizim kuşaktan tek bir yolcu yok. Çoğunluğu gençler oluşturuyor. Acaba hata mı ediyoruz diye geçiriyorum bir an. Sal şelaleye doğru yaklaştıkça o güne değin hiç duymadığım coşkularla dolup taşmaya başlıyorum. Bir yandan korkular sarıyor içimi. Suların çağıltısı gök gürlemesini andırıyor. Çok geçmeden bu gürlemenin içinde buluyoruz kendimizi. Ellerimle kulaklarımı tıkıyorum. Kulak zarlarım bıçakla kesilmiş gibi acıyor. Gözlerimi de yumuyorum çünkü tepeden köpürerek dökülen sular göz kapaklarımı açmamı engelliyor. Şelalenin kıyısından geçip arka tarafına varıyoruz. Burası derin bir mağara. Karanlık ve korkunç üstelik. Arkamızda tarifsiz gümbürtülerle akıp duran şelale, önümüzde karanlık bir mağara. İşte o an yüreğime dayanılmaz bir sıkıntı giriyor. Sanki şelalenin tonlarca suyu göğsümün üstüne dökülüyor. Çaresizlik içinde gözlerimi ve kulaklarımı kapatıp oradan çıkmamızı bekliyorum. O anda doğa güçleri karşısında korku ve çaresizlik içinde yaşayan atalarımızı düşünüyorum. Kim bilir zavallı insanoğlu doğa karşısında nice açmazlara düştü. Şimdi artık pek çok doğa gücünü denetiminde tutuyor insan. Yerkürenin bağrından fışkıran, coşkun, taşkın suları barajlara tutsak ediyor. Şimşek olup ışıklar çakan, yıldırım olup düştüğü yeri yakan, doğanın elektrik gücü de artık insanın buyruğunda. Manila'da ertesi gün dünyaca ünlü zenginlerin yaşadığı bir semti geziyoruz. Buradaki köşkler, konaklar, villalar yüksek duvarlarla çevrili. Silahlı koruma görevlileri yanında azılı köpekler de var. Otobüs yüksek olduğu için bu görkemli evlerin bahçelerini görebiliyoruz. Resim gibi bu bahçeler. Yüzme havuzları güneş altında ışıldıyor. Her evin bahçesinde 3-5 hatta 8-10 tane lüks araba duruyor. Hepsi de son model arabalar. Ben önce bu mahallede oturanları Manila'da yaşayan Amerikalılar falan sanıyordum. Sonradan anlıyoruz, meğer Filipinli zenginlermiş. Kudüs, Altınşehir. Profesör Doktor Jacques Delon. Profesör Doktor Jacques Delon. 1951 İstanbul doğumlu. Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi. Bale tarihi ve İstanbul üzerine birçok kitap yazdı. Cumhuriyet dönemi Türk balesi, kısa bale ve modern dans tarihi, 200 bale ve dans, Türk Devlet Balesi 50. yıl, eski İstanbul'un yaşayan tadı, Pera Palas Oteli tarihi, Balat ve çevresi, Beyoğlu'nda Beyaz Ruslar, Pera Hatıratı, Bir Tutam İstanbul ve Boğaziçi Gezi Rehberi. Jacques Delon'un ayrıca İstanbul ve Bodrum barları, keyifli konaklamalar, 300 kokteyl, 100 alkolsüz kokteyl ve 200 Türk kokteyli adlı kitapları da bulunmaktadır. Selahaddin Eyyubi 1187 yılında Kudüs'ü Haçlılardan almasaydı Bodrum Kalesi bugün var olmazdı. Ne ilgisi var diyeceksiniz. İlgisi çok. Selahaddin Eyyubi'nin komutasındaki birlikler kum fırtınası gibi Kudüs'e girip Haçlı ordularını kuzeye, Akdeniz'in güney kıyılarına dek kovalar. Şövalyeler önce Akra, ardından Kıbrıs, sonra Rodos, sonunda Petronium, Bodrum kentine gelirler ve ünlü kalenin yapımına başlarlar. Kısacası bugün Halikarnasos'un üzerinde yükselen bu muazzam yapı gerçekte Haçlıların gücünün değil, Eyyubi karşısında uğradıkları hezimetin simgesidir. İlginç bir kenttir Kudüs. Son derece köklü bir yerleşim merkezi olmasına karşın konuklarının sürekli değiştiği antik bir han duygusu verir insana. Yeryüzünün 7 bucağından 77 ulus, Kudüs'ün binlerce yıllık dar sokaklarında, tapınaklarında, üniversitesinde, meyhanelerinde, müzelerinde, çölde yetişmesi olanaksız bitkiler üreten seralarında kaynaşır durur. Necef çölünün eşiğine çöreklenmiş bu kutsal kentte, aynı alanı bölüşen sinagog, kilise ve cami, kol kola yürüyen hahamla imam, bir siyasal bilimler öğrencisiyle üniversite bahçesinde oturup politik sorunları tartışan Katolik papaz, kentle çöl arasındaki çorak arazide tam teşekküllü bir senfoni orkestrası tarafından yorumlanan klasik müzik konseri, damların üstüne çekirge sürüsü gibi ansızın çöken hamsin ki doğaldır su yerine kum yağdırır, Kudüs için alışılmış görüntü olmaktan öteye değer taşımaz. İstanbul'u andırır Kudüs. Eski ve yeni bölümleri, dokunulmamış mahalleleriyle modern caddeleri, girift bir ağ ya da ibrişimleri çözülemez ince nakışlar gibi yek diğerine kilitlidir. Eski Kudüs'te bir gece yarısı yaşamını kaktüsün binbir türünü yetiştirmeye adamış bir ihtiyarla çardak altında oturduk. Gün doğumuna değin arak, Arap rakısı içtik. Çevredeki bucaksız sessizliğin içinde söyledikleri unutulur gibi değildi. Çöl insanının en büyük hasreti turunç ve gül çiçeğinde yatar. Bir de barış vardır ki gülden zor yeşerir. Çölün pirinç renkli gök kubbesi altında uyuyan aslan sırtlarını andıran boz duvarlı, pervazlarında güvercinler uçuşan ince yüksek pencereli, geniş kemerli evlerin arasından Hazreti İbrahim zamanında döşenmiş ağır ve eğri taşlı sokaklarda yürüyorum. Sanki yıl İsa'dan önce 2000'dir ve İsrailoğulları kabilelerinin Kudüs'ü kuşatmasına daha 1000 yıl vardır. Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman, ne çok peygamber geçmiş bu kentten. Kudüs'te hüküm sürerken, yüzyıllar sonra buralarda Asur, Babil, Pers, Roma, Bizans, Arap, Osmanlı uygarlıklarının görüleceğini, Kudüs'ün Hazreti Ömer Camii, Sonsuz Uyku Kilisesi ve Ağlama Duvarı'yla İslam'ın, Hristiyanlığın ve Museviliğin kutsal kenti olacağını düşlemişler miydi? Eski kentin kuzey surlarındaki Şam kapısına doğru yöneliyorum. Kanuni Sultan Süleyman'ın yontucuları tarafından 16. yüzyılda yapılan bu kapının çevresindeki grift taş nakışların fotoğrafını çekiyor gezginler. Çevrede dilenci çocuklar koşuşuyor. Kapının ağzında zenaat icra eyleyen tefecilere yöneliyorum. Change dollars diye haykırıyor en yaşlısı ve benimle müthiş bir pazarlığa girişiyor. Şu kadar dolara, şu kadar İsrail lirası. Fazlası asla olmaz, zaten kayınvalidesine de bakmak zorunda. Yahu kardeşim diyorum, sen en azından 80 yaşındasın. Kayınvaliden nasıl sağ olabilir? Tefecinin gözlerinin akı irileşiyor. İyi ya genç dostum, onca yıl çektiğim külfeti bir de sen düşün. Sonunda anlaşıyoruz. İhtiyar bir de çay ısmarlıyor bana. Bir zamanlar bu kapıda incecik kefeli terazilerle ölçümler yapılırdı. Şu kadar Hint zümrüdüne, şu kadar Çin yakutu, onca Afrika elmasına 100 deve yükü Şam ipeği, bunca Roma sikkesine bunca Arap gümüşü. Artık tefeciliğin bile romantizmi kalmadı. Paranın kur karşılığı Sony marka elektronik hesap aygıtlarıyla buluveriyoruz. Orada bitiyor iş. Şam kapısından geçerek ünlü Sauk'a giriyorum. Bir tür kapalı çarşı olan Sauk'ta baharat satan Iraklı ve İranlılar, bakır ustası Kuzey Afrikalılar, kumaşın binbir rengini bağıra çağıra pazarlayan Arjantinli, Polonyalı, Alman, Fransız, Amerikalı göçmen Yahudiler var. İnanılmaz bir incelikle işlenmiş, sırmalı bir kaftanın yanı başında bir çift Converse ayakkabı görmek mümkün. Herkese göre her şey var bu soğukta. Nakışlı giysiler içinde bedevi bir kadın, sıpa boyunda bir deve yavrusunu satmaya çabalıyor. Soğukun derinliklerinden yükselen bir tep ve zil sesine doğru, bronz yüzlü fenerlerin aydınlattığı loş labirentin içinde ilerliyorum. Kudüslülerin çiçek yetiştirme merakını başka hiçbir yerde görmedim. Cadde kenarları, sokak araları, pencere pervazları, avlular, koridorlar çiçeğin binbir türüyle bezeli. Sanırsınız ki bu çöl ikliminde evlerin önüne yüzme havuzları yaptırılırdı. Oysa herkes sera yaptırmış. Kocaman, özenli camları gün sıcağını kapıp sindiriveren seralarda Afrika, Güney Amerika ve Asya'dan gelen tohumlar can buluyor. Bir uluslararası çiçek şenliği oluşuyor. Çiçek konusunda müthiş gururlu bir toplum bu. Sağlıklı ve alımlı bir seraya sahip olmak gerçekten bir statü sorunu. Bir yanda çöl koşulları, öte yanda turunç gül ve defne yüklü bahçeler, yollar, su başları. Kuru sıcakta yer yer bir Akdeniz kıyı kenti gibi tutuyor Kudüs. Anlatıldığına göre bu çiçek tutkusu Kudüs kuruldu kurulalı varmış. İsa'dan 2000 yıl kadar önce Bronz Çağı'nın ortalarında kurulan, o zamanki adıyla Urusalim kentinin kralı Melchizedek, boş vakitlerinde kaktüs yetiştirir, akşamları da çilingir sofrasını kurup şarap içermiş. O günden bugüne sayısız savaş yaşayan Kudüs'ün insanları En büyük uğraşı çöl yaşantısının acımasız koşullarına, kurak, sert ve renksiz iklimine karşı verdiler. Kudüs'ün kent sınırlarında uçsuz bucaksız Necef çölünün kumlu kıyılarında limon, portakal ve mandalina bahçeleri görmek mümkün bugün. Kudüs'te gece yaşamı pek yok gibi. Yine de belirli bir kesimin, öğrenciler, entelektüeller, uğradığı ilginç ve değişik barlar, meyhaneler var. Tipik bir Amerikan bar olan My Bar, benim barım, yumuşak ışıkları ve yabancı içkileriyle cep yakıyor. Eski bir Arap evindeki Saramello ise daha atmosferik. Gitar ya da akordeon çalan müşteriler, lüksen uzak rahat bir söyleşi ortamı ve sabaha dek takılan meyhane kuşları bulunur burada. Bacchus Club'a yolunuz düşerse şaşırabilirsiniz. Almanya'nın koca gastoslarının bir örneği Bacchus. Bira içip bağıra çağıra şarkı söyleyen üniversite öğrencileri burayı istila etmiş sanki. Think Bar'sa daha çok bir Paris kafesi havasında. Şık, sessiz, ölçülü. Bunların dışında gerçek meyhaneler de var. Sur dibinde, kentin kıyıcığında üç masalı, sade ve temiz yerlerde arak içip dünyanın en etkileyici gün batımlarından birini izleyebilir, çevre yeniden ışıyıncaya dek aşk, mistisizm ve siyaset konuşabilirsiniz.